Ayrım 13, Namuscular, Kemal Tahir, sayfa 203. Telgrafçı Abdurrahim, 1. Bölüm. Mazmanoğlu Hacı Abdullah deminden beri dalgın bir ciddiyetle, hatta kederle burnunu karıştırıyordu. Kırmızı ve büyük yüzünde burnu kocamandı, kırmızıydı. Burun karıştırmak, karıştıran için tadına doyulmaz bir iş, seyreden için pis ve usandırıcı bir harekettir. Mazmanoğlu kendini bildi bileli burnunu karıştırmış, ne aşk ne ölüm tehlikesi ne alay ve dedikodu Mazmanoğlu'nun elini burnundan çektirememişti. Kerhanedeki dostu vaktiyle burnunu karıştırırsan seni içeri almam dediği halde para etmemiş, 18 yerinden vurmuşla delik deşik vücudunu hastane ser tabibi masaya uzatmış, terzinin hırka yamadığı gibi dikmiş. O sırada Mazmanoğlu gene böyle dalgın bir ciddiyetle burnunu kurcalamakla meşgulmüş. Arkadaşları oyun çıkardıkları zaman herkesin taklidini yaparken Mazmanoğlu'nu da burnunu karıştırırken temsil ederler, seyirciler gülmekten kırılır. Mazmanoğlu da güler ama gene de eli burnundadır. Yakında 12 seneyi günü gününe tamamlayıp çıkacak. Tabii evlenmesi mevzu bahis. Anası kız istemeye gittiği zaman çenesi düşük koca karılar, "Karı bey, senin bozu hala burnunu karıştırır mı?" diye soruyorlarmış. Şimdi İstanbullu aralarındaki mukaveleye rağmen "Çek elini!" diye bağırmaya yalnız İstanbullu'nun mukavele mucibi hakkı vardır. Başka kimse maazallah müdahale edemez. Bunu söylemeye üşeniyor, onun burnunu karıştırmasına da, kendisinin üşenmesine de kızıyordu. Bir seneden beri yemek arkadaşlığı yaptıkları için Mazmanoğlu'nun hangi hareketlerle burnunu karıştırdığı kendisince malumdu. Evvela şahadet parmağını sağ deliğe sokar, bir müddet araştırır, sonra ne çıkardıysa bunu şahadet ve baş parmakları arasına alır, sağ elini orta parmaklarından biriyle sol elinin bir kenarına iliştirerek ufalamaya başlardı. İşte asıl facia buradaydı. Bu manzara karşısında İstanbullu her zaman şair Necip Fazıl'ın yüzündeki acıklı tiki hatırlıyor, bu iki harekette de sahipleri için bir anlaşılmaz rahatlık, hatta kurtuluş sezerek ikisine de acıyordu. Hacı Abdullah burnunun sağ deliğini bırakıp sol deliğe geçti. Kapalı duran mahpushane kapısının önünde 3 kişiydiler. Karşıdaki bakkal dükkanı kapalıydı. 3 kişiydiler, 3. şahıs Murat Efendi gardiyandı. Dış kapı nöbetçisi. Gardiyan Murat Efendi'nin soyadı Büyük'tü. Birçok soyadlarının aksine Murat Efendi'nin ismi müsemmasına uygundu. Kendisi fevkalade uzun boylu güzel bir adamdı. Kır saçları çizgisiz matruş yüzüne hiç yaraşmıyor, üstüne kireç dökülmüş gibi insana uzanıp fiskelemek arzuları veriyordu. O kadar şık giyinirdi ki kıyafetiyle mesleğini birbirine uydurmanın imkanı yoktu. Çok zaman yabancılar Murat Efendi'yi mahpushane müdürü sanırlardı. Abazaydı, Kafkasya'dan geleli 30 sene olmuştu. 18 seneden beri de bilfasıla gardiyanlık ediyordu. Bu müddet içinde hapishane nizamnamesinden bir tek madde bile öğrenememişti. Ama iki tane mühim kibar kelime ezberlemişti. "Teessüf ederim, seni vazifeye davet ederim." Bunları o kadar sık sık, o kadar yerli yersiz kullanırdı ki ikisinin de artık hiçbir değeri kalmamıştı. Şimdi başını sarsarak uyukluyor, daldıkça ahtapotlu burnundan acayip sesler çıkarıyordu. Nöbetçi jandarma öksürünce uykudan sıçradı, anahtarları araştırdı, desteği cebinden çıkarıp zincirini pek alışık bir hareketle oturduğu iskemlenin arkalığına taktı ve kolunu üstüne koyarak emniyetle gözlerini yumdu. Yazın mahpushanenin öğleden sonralarında vakit geçmek bilmez, yapışkan ve insafsızdır. İnsana yaşamakla yaşamamak arasında hiçbir fark kalmamış gibi bir yorgunluk, bir tükenme hissi gelir. İstanbullu uykudan kalktığı için büsbütün sinirliydi. Burada bu 3 kişi suyun akmasını bekliyorlardı. Yazın şehrin suları 13'te kesilir, 17'de tekrar akmaya başlar. Mazmanoğlu Hacı Abdullah sokaktan geçen amele kıyafetli bir adama seslendi.
"Nereye ağa, selam yok mu?"
Adam durdu, mahcup mahcup gülümseyerek elini beline atıp kapıya yaklaştı. Cigara paketini çıkardı.
"Merhaba, nereye böyle, aşağıya mı?"
Mazmanoğlu aşağıya sözüyle kerhaneyi kastetmişti. Burnunu karıştırmaktan vazgeçmediği için elinin arkasından kurnaz kurnaz gülüyordu. Adam cigara sarmaya başlamıştı. Temmuz güneşi arkasından vuruyor, hissedebileceği harareti düşünerek İstanbullu betonun rutubetli gölgesinde otururken bunalıyordu. Adam dokuma fabrikası işçilerine mahsus sapsarı yüzüne hiç yaraşmayan kıpkırmızı diliyle cigara kağıdını ıslattı. Bunu yaparken kendi kendine bir mühim işe teessüf ediyormuş gibi başını soldan sağa, sağdan sola sallamıştı. Dişlerinin ucuyla kağıdın fazlasını kopardı. Ağza gelecek tarafını yapıştırmadan cigarayı demirlerin arasından Mazmanoğlu'na uzattı.
"Herifi getirdiler mi?" dedi. "Kimi?"
"Çarşıda adam vurdular, haberin yok mu?" Hacı Abdullah elini birdenbire burnundan çekti. Sol yanağındaki eski bıçak yarası genç ve şişman yüzünde derin bir kırışık gibi görünüyordu. Tepesi pek ziyade seyrekleşmiş, sarı saçlarını sıvazladı. Bunları pek acele yapmıştı.
"Ölmüş mü vurulan?" diye sordu.
Murat Efendi demek ki tavşan uykusuna yatmış, dost düşman dinliyordu. Adamın yerine cevap verdi.
"Vurulan ölür, vurulan ölmezse vuran ölür."
Adam "ölme yok" dedi.
"Kim vurmuş?"
"Postanede Abdurrahman Bey diyorlar."
"Abdurrahman mı, kimin oğlu?"
"Yerli değilmiş, yabancı, garip, Diyarbakırlı dediler."
"Kimi vurmuş?"
"Şaroğlu'nun kızını vurmuş."
"Şaroğlu'nun mu? Allah Allah, büyük kızı mı vurmuş? Kız kocaya gitmedi mi yahu?"
"Neden vuruyor?"
"Kız bekarmış, küçük kızı besbelli."
"İstemiş vermemişler, kızın eniştesini vuracakmış. Ali Bey dükkana kaçınca kızı vurmuş."
"Kız orada ne arıyor?"
"Bilmem. Kimi dedi ablasından geliyormuş, kimi dedi hamamdan çıkmış. Şaroğlu'nun kızı da maşallah."
"Güzel mi? Ben içeri girdiğim zaman şu kadar çocuk olmalı. Ben gayri yeni yetişenleri tanımıyorum."
"Tombul, boylu boslu, güzel mi ne demek, dünya güzeli." İstanbullu hamamdan yeni çıkmış körpe ve tombul bir kızın kırmızı yanaklarını gözünün önüne getirdi. Mazmanoğlu herif bırakıp gitmesin diye sual üstüne sual sormaya başlamıştı.
"Sen gördün mü, silah iyi miydi?"
"Ben görmedim, çarşıdan gelenler söyledi, silah elbette iyidir."
"Yahu insan merak edip gitmez mi?"
"Adam sen de, biz ölüyoruz kardeşim, haline şükret, zamanlar kötüledi, sizin haberiniz yok."
Ve ayaklarının altında lastik varmış gibi hiç ses çıkarmadan yürüdü. Mahpushane kapısının karşısında alçak bir kerpiç duvar vardı. Ahırın duvarı. Ahırın üzeri toprak damdı. Bir kat üzerine yapılmış eve bitişikti. İki taraftaki ağaçlar damın kenarlarını kaplamış, orta yeri sert topraktan bir köy yoluna benzemişti. Üstü tahtalarla çatılmış baca bir güvercin yuvasını hatırlatıyordu. Nöbetçi jandarma duvarın dibine gidip taşın üstüne oturdu. Teçhizatı belli ki sıcakta kendisine pek ağır geliyordu. Beşliği yani mavzeri kucağına uzattı. Gözleri neredeyse kapanacaktı. İsmi Bayram'dı, ihtiyat erlerden olduğu için adeta ihtiyar görünüyordu. Mazmanoğlu burnunda yarım bıraktığı işi tekrar eline almıştı. Gardiyan Murat Efendi anahtar destesine tekrar iskemlenin arkalığına asıp kolunu üstüne dayadı. İstanbullu elini sallayarak Mazmanoğlu'na nihayet çıkıştı.
"Karıştırma şunu!"
Hacı Abdullah elini hemen aşağı aldı.
"Kim bu Abdurrahman acaba Murat Bey?"
"Kim olduğunu bilmem. Demin bahçelerden, su başlarından, rakı alemlerinden bahsettik. Biz burada dışarısını hep mesut sanıyoruz. Çarşıda kız vuracaklarını hiç aklımıza getirdik mi?"
"Abdurrahman olmayacak. Yeni geldiyse bilmem. Lakin yeni gelse Şaroğlu'nun kızını nereden bilecek? Hayır, benim bildiğim postanede Abdurrahman yok."
Gardiyan Murat Efendi sol şakağındaki ceviz kadar uğru parmağıyla bastırarak cevap verdi.
"Doğru, Abdurrahman yok."
"Dur bakalım, Abdurrahim Bey var. Tamam, Diyarbakırlı Abdurrahim Bey. Abdurrahim Bey'i sen bileceksin bey."
"Hayır, bilemedim."
"Bilirsin, Süleyman Bey'i görmeye gelirdi, siyah bıyıklı."
"Yok canım, say onun adı Abdurrahim Bey'di. İyi ama o evli değil mi?"
"Bilmem."
"Evliyse rezalet."
Murat Efendi tasdik etti. "Evet, rezillik." Mazmanoğlu cigarasını siyah kehribar ağızlığına taktı.
"Dolap dururken adam vurulmaz. Bir sebebi vardır."
Ekmeğe hile karıştırmaktan 3 sene hapse 1000 lira para cezasına mahkum edilen Hafız'ın Saralı oğlu geldi. Kapıdan parmaklıklarını iki eliyle tutarak içeriye, asıl mahpushanenin demir kapısına doğru dikkatle baktı. ''Murat efendi, babamı çağırır mısın?'' Murat zengin mahkumlara bizzat hizmet etmekten asla üşenmezdi. Hafız'ı çağırmaya gitti. Mazmanoğlu sordu.
Birisini vurmuşlar, doğru mu?
Doğru. Şarlı'nın kızını bir garip vurmuş tabancayla.
Kızın yarası neresinde?
Arkadan iki kurşun atmış. İkisi de değmiş diyorlar. İstanbullu çekinerek lafa karıştı.
Radyo dinledin mi delikanlı?
Dinlemedin de Almanların ilerlediğini nereden biliyorsun?
Herkes öyle söylüyor.
İstanbullu asabiyetle bir cigara yaktı. Mazmanoğlu bu havadise sevinmişti.
Almanlar kazanıyor beyim dedi. Gayrı bunlara güç yetmez.
Hele bakalım.
Nesine bakacaksın? Sen ziyafeti hazırla.
Ziyafeti sen vereceksin. Neticede Almanlar yenilecek.
Allah göstermesin.
Göstermemek isterse Allah da beraber yenilecek Mazmanoğlu.
Tövbe de beyim.
Ben korkak değilim acı, tövbe demem.
Tövbe ya Rabbi, tövbe.
Fırıncı Hafız ara kapıdan geçti. Siyah şalvarı, şal kuşağı, biraz eğri duran kasketi, beyaz sakalı, hele masmavi, berrak, insana kabahatsiz çocuklar gibi dimdik bakan, güzel sürmeli gözleriyle yüreğe emniyet veren saf bir hale vardı. Tayyari cemiyeti ilanlarında kızı, damadı, torunlarıyla, kuzularıyla elini gözlerine siper ederek Türk hava kuşlarını seyreden ihtiyar köylüye benziyordu. Bizim resmi ressamlarımız, resmi şairlerimizden daha hassas, daha hayalperest oluyorlar. Kötülük bahsinde bu ressamlar, milleti şairlerden daha kolay ve daha çok aldatmışlardır. Hafız Efendi, İstanbulluya mübarek bir selam vererek oğluyla pencereden daha serbest görüşebilmek için baş gardiyan odasına girdi. Gardiyan Murat Efendi, işe her zaman boş oturmaktan ibaret olduğundan, dedikodu yapmadan daha uzun müddet duramıyordu. Sesini alçalttı.
Beyim, burası nasıl bir memleket? Biz Kafkasya'da görmediğimiz rezilliği burada gördük. Şu koskoca bir hafız. Sen hafız bir adamsın, ekmeğe hile karışır mı? Ekmek Rabbimin nimeti, nimete hile karıştırılır mı? Hamuru almışlar, burada köpeğe doğramışlar, it bile yememiş. Ata vermişler, at da yememiş. Millet öfkelenmiş. Ankara'ya yollamışlar. Orada bu işlere bir İngiliz mühendis bakıyormuş. Mühendis hamuru ilaçlamış. Bunu insan yemez diye rapor vermiş.
Bu iş olalı bir aya yakındır. Hala biz ekmek diye gübre yiyoruz.
Orasına ben de şaştım.
Neye şaşıyorsun? İngiliz mühendis raporunda insan yemez demiş. Türk yemez dememiş.
Demek biz insan değil miyiz? Allah Allah, rapor geldiği zaman ben adliyedeydim. Asliye hakimi raporu bir okudu, vay gidi hafız vay diye sandalyeden fırladı. O zaman hafızı yandığını anladım. 3 sene mahpusluk, 1000 lira cezayı nakdiye. Hafızı yaktılar, lakin nimete haram katmak da günah.
Mazmanoğlu kapıya baktı.
Hafızın yanması ekmeğe hile karıştırmaktan değil. Vaktiyle yanında bir ahretlik kız vardı. Çiftlikteki hizmetkarlardan birinin kızını evde çalışsın diye getirmiş. Bu herif kızın ırzına geçti, kız gebe kaldı. Çocuğu 3 aylıkken düşürmüşler. Bu hafız kimse sırrıma agah olmasın diyerek 3 aylık ölüyü ocağa atıp yakmış. Kızı da 40 gün içinde al basmış. Lohusa kısmını yalnız bırakmaya gelmez. Fıkarayı kim düşünür? Atmışlardır ekmek davına, orada al boğmuş kızı. İşte o mesele ayağına dolaştı.
İstanbullu gülümsedi. Doğrudur, vaktiyle herifin biri peygambere müracaat etmiş. Ben günah işledim, şefaat et de Allah günahımı bağışlasın demiş. Peygamber dua etmiş. Herif sevinerek giderken kapıda sürçmüş, düşüp oracıkta ayağı kırılıvermiş. Sürünerek geri dönmüş, feryada başlamış.
Aman ya Muhammed, bu ne biçim şefaat, bak benim bacağım kırıldı diye ağlamış.
Peygamber gülmüş, bu başına gelen eski yaptıklarının cezası, son günahı ileride çekeceksin demiş. Hafıza da böylesi oldu demek.
Böyle oldu beyim.
Küçük Remzi'ye babasının yemeğini getirdi. Babası Selim ile beraber büyük babası Necip Ağa da mahpustu. Müddei umumi Selim'in ve arkadaşı Safvi'nin idamını istemişti. İstanbullu sordu.
İşe gitmedin mi Remzi'ye?
Gececiyim.
Yeni mi kaldın?
kızbaşıyla tasdik etti. Beyaz tülbenden kenarları kırmızı boncuklu bir örtüsü vardı. Bir hafta gece, bir hafta gündüz, zeminden 1,5 metre aşağıda, pencereleri yaz kış kapalı ve iplikler kopmasın diye, muayyen bir rutubet derecesini muhafaza etmek için, borularla ıslak hava verilen ve saat başı beton döşemesine su bağlanan, kalabalık ve gürültülü bir yerde 12 saat ayak üzerine, rutubet ve pamuk kırıntısı yutarak çalışmaktan, yüzü bir acayip renk bağlamıştı. Vücudu adeta ufalmıştı. Bu küçülme bütün hatlarıyla muntazam ve belli belirsiz bir erimeye benziyordu. Rengi sarı değildi, bal rengini hatırlatan bir şeffaflığı vardı. Bu şeffaf küçük yüzde Meryem Ana resimlerinin dimdik bakan, korku bilmez mavi kadın gözleri çakmak çakmak bakıyordu. Ufak tefek erimiş gibi vücudun bütün rengi, kuvveti ve canlılığı, insanın birdenbire nazarı dikkatini celbeden ve küçük çocuğa hiç yaraşmayan bilek kalınlığı açık kumral saçlarına toplanmıştı. Mazmanoğlu küçüğü ürkütmemeye çalışarak laf açtı. ''Ne getirdin Remzi'ye?''
''Pilav.''
''Büyük babanla gene dargın mısın?''
''Dargınım, babamı hapse koydu.''
''Ha bak, soracağım da unuttum, birisini vurmuşlar, sen gördün mü?''
Remzi'ye yüzünü çevirerek saklandı.
''Söylesene, anlaşıldı görmüşsün.''
''Görmedim.''
''Duymadın da mı?''
''Duydum, bir kızı vurmuşlar.''
''Neden vuruyorlar?''
Remzi omuzlarını oynattı, utanıyordu. Bu esnada babası da iç kapının ağzına gelmişti. Bağırarak soruyordu.
''Hasta değilsiniz ya.''
''Değiliz, sen hasta değilsin ya.''
''Değilim, çamaşır yıkadınız mı?''
''Yıkadı, yarın gönderecek.''
''Oğlan nasıl?''
''İyi.''
''Dur gitme.''
Selim her yemek getirişte Remziye'ye 5 kuruş verirdi. Topal Sefer çeyreği demirlerin arasından uzattı. Mazmanoğlu'nun hele duyduğunu anlat rezil demesini aldırmadan küçük kız çıplak ayaklarındaki topuğu aşınmış eski kırmızı terlikleri sürükleyerek gitti. Sanki erkeklerin kendilerinin için lafa tuttuklarını bilen bir büyük kadın gibi darılmıştı. Mazmanoğlu kederli kederli başını sallıyordu. Vaktiyle bu katil işi başına gelmeden evvel bir kavgada 14 yerinden yaralandığı zaman kafasından bir damar kesilmişti. Bu sebeple başı durduğu yerde belli belirsiz titrer, konuşurken kekeliyormuş hissini verirdi.
''Bey'' dedi, ''bu kız gayri büyümez.''
''Neden?''
''Fabrika çocuk kısmını eziyor. Bu kız hamal olduğundan ezildi. Hayvan kısmı da böyledir. Körpeliğinde zora koştun mu kavrulur. Hey ya Rabbi, dünyadaki bütün fabrikaları yakmalı.
Başlama köylülüğe, makine düşmanı.
Doğru bir söz canım, eskiden ne fabrika vardı ne bir şey. Gene biz gül gibi geçiniyorduk. Fabrika çıktı, tütün çıktı, görmediğimiz işler. Malatya'ya garipler doldu, namus kalmadı.
Boz önlüğüyle bir amele kadın kapının önünde durmuştu. Oğlu kız kaçırmaktan çocuk koğuşunda yatıyordu. Geçen hafta da onun kız kardeşini kaçırmışlardı. Şimdi herkes delikanlılığına hürmet ederek kendisine bir şey duyurmamaya çalışıyordu. İstanbullu bunu hatırladı. Malatya'nın namusu gariplerin keyfine mi duruyordu?
Akatın yanında duran ya huyundan ya tüyünden demişler. Asıl kabahat trende. Treni sen hayırlı bir icat belleme beyim. Bu memlekette biz sivrisinek nedir bilmezdik. Trenle beraber geldi. Göl başından sineği odaya bindirdi. Şuraya getirip koyuverdi.
Kasaba esnaflarına mahsus bütün bu sözleri Mazmanoğlu ile İstanbullu belki 100 defa münakaşa etmişlerdi. Bu akşam üşendiği için İstanbullu lakırdıyı değiştirmek fikriyle amele kadına sordu. ''Cinayeti duydun mu teyze?''
''Duydum, bir kızı vurmuş, memur bir adam vuruyor.''
''Sebep neymiş?''
''Sebep ne olacak, istemiş de vermemişlerdir.''
''Bekarsa vermeliydiler, kabahat kızların anasıyla babasında.''
Gardiyan Murat Efendi elini şakağındaki ura götürdü.
''Kızı vermeli dedi, biri istedi bahane buldun, ikincisi istedi bahane buldun, üçüncüye mutlaka vereceksin. Vermezsen bu sefer senin kızına bahane bulurlar.''
''Bahane bulmaya kalıyor mu kardeş? Zaman kötü olmuş, kızlar analarını dinliyorlar mı? Benimkini görmediniz mi? Dizimin dibinden ayırmazdım. Sebep olanların gözü kör olsun.''
''Sebep damadın.''
''Damadım elbet.''
''Nerede olduklarını öğrendiniz mi?''
''Öğrendik. Benim oğlanın eniştesi bulmuş. Bana söylemiyorlar. Hükümete gitsek oğlanı buraya getirecekler. Benimki de burada. Bir bela çıkar dedik.''
''Kaç lira başlık verecekler?''
''Başlığı yere batsın. Oğlan duyarsa.''
''Duysun varsın. Yağma yok. Hep senin oğlan kaçıracak değil ya. Sırayla demişler.''
Kadın gülüvermişti.
Gülersiniz kız anaları. Oğlun gelin getirse somurtursun. Ya o karı kısmına damadı neden hoş görünür?
Eğlenme Murat Efendi, evladın yok da gülersin. Bu zamanda evladım var, derdim var.
Peydahlarken böyle demezsiniz. Kendi başınızı da belaya sokarsınız. Herifin başını da, doğurduklarınızın da başını. Ulan karı milleti.
Kadın kıpkırmızı geri çekildi. Gardiyan Murat'ın şakaları malumdu. Sözü kimseye batmazdı. Şimdi söz kendisinde kaldığı için çürük dişlerini göstererek keyifli keyifli gülüyordu.
Bakkal abo bir gazete dolusu havadisle geldi.
Evet dedi, Abdurrahman değil, Abdurrahim Bey. Evet, aklı başında, kendisini bilir bir adam. Evet, kızı istemiş vermemişler. Şaroğlu'nun evi, Mazmanoğlu bilir, postanenin karşısında. Önce işaretleşmişler, sonra mektuplaşmışlar. Kız 3-4 defa kaçacak olmuş, işi eniştesi bozuyor. Zaten Abdurrahim Bey eniştesi olacağı vuracakmış. Tabancayı görünce korkak herif dükkanın birine kaçtı. Sen gördün mü?
Gördüm, işte o ana baba gününde kız meydana çıktı. Herif al öyleyse diyor.
Kaç yerinden vurmuş?
İki yerinden, birisi arkadan girdi, göğsü paraladı açtı, ikincisi baldırdan. Tam hükümet meydanında silah sesleri açılınca millet şaşırdı. Kız düştü, Abdurrahim Bey'i jandarmalar çevirdi. Herif neme lazım, memur ama yiğit, tabancayı bir kaldırdı, çukura atladı. Yanaşmayın, yakarım dedi.
Aman, solunda basmışlardır sopayı.
Ne hadlerine, bütün memurlar toplandı. Herkesi kendi adamı kolluyor. Polis komiseri de ahbabıymış. Elini kolunu sallayarak yanaştı da, kardeşim ver şu tabancayı dedi. Kızın 5-6 erkek kardeşi var, korktu galiba. Evet olur ya, onlar da onu vururlar.
Şimdi kabahat kimde abo efendi?
Kabahat elbette karı da, kaltağa bak. Aranızda bu kadar iş ilerlemiş, kaçıversene, iyi olmuş.
Murat Efendi anahtarları iskemlerin arkalarından alıp bacaklarının arasına koydu. Üstüne rahatça bağdaş kurdu.
İyi olmuş elbette dedi. Aşifteliğin sonu kurşun.
Evet, aşifteliğin sonu kurşun.
İstanbullu sordu. Bekar mıymış?
Bekar, evli olur mu? Alacağım demiş, adamlar göndermiş. Kızın babasına kalsa verecekmiş. Lakin eniştesini bilir misin? Hergeledir.
İşte onu vurmalıydı. Kızın ne suçu var? Gardiyan Murat Efendi deminki fikrini değiştirdiğini fark etmeden bu sefer de tasdik etti.
Doğru, kız kısmı kuzuya benzer, nereye çeksen oraya gider, asıl eniştesini vuracaksın.
Söylenenler doğruysa Abdurrahim Bey kıza 10.000 lira yedirmiş. İstanbullu meraklandı. 10.000 lirayı nasıl yedirir abo efendi, burada kızı gezdirecek yer yok, manto falan da alamaz.
Manto ne demek, kız çarşaflı, bunlar eski aile beyim, zengin aile.
Öyleyse 10.000 lira lafı yalan.
Artık bilmem, tam 10.000 lira yedirmiş diyorlar.
Gardiyan Murat Efendi pek asisti, korku ve telaşla dalgınlıktan uyandı, boynunu uzattı.
Çok para, 10.000 liraya ne olmuş?
Kıza 10.000 lira yedirmiş.
Demek bu Abdurrahim Bey de zengin bir adam, yoksa bu para aylıkla kazanılmaz.
Zengin, çok zengin, Diyarbakır eşrafından. Babası bu oğlana 2 kazan dolusu altın bırakmış, ağabeyi de mebus.
Nere mebusu?
Artık bilmem.
Mazmanoğlu tabancayı gördün mü dedi, toplu mu, Browning mi?
Siyah bir tabanca, elinde parlıyordu ama fark etmedim. Herhalde iyi bir silah olacak, top gibi patlıyordu.
Murat Efendi dünya üzerindeki bütün zenginlere karşı bitmez tükenmez bir hürmet duyardı. Ne yaparlarsa yapsınlar zengin adamlar haklıydılar.
Aferin dedi, iyi etmiş, silahı da muhakkak iyidir. Zaten paralı adam yiğit olur. Sen kopuklara kulak asma. Bu kadar zengin olup bak Allah'ın işine. Kızda hiç akıl yokmuş. Böyle bir beyzadeye razı olmaz mı?
Kız razıymış, kızın üzerinde Abdurrahim'in boy resmi çıkmış. Oğlanın üzerinde de kızın resmi bulunmuş. Kızı arabayla hastaneye götüren polisten duymuşlar. Abdurrahim, Abdurrahim diye sayıklıyormuş. Kurşundan ölmese bile mutlaka korkudan ölür. Kız oğlan, kız kısmı kurşun sesinden fena ürkek.
İşte burasını bilemedin apo, kız kısmının azmışı hiçbir şeyden korkmaz. Kurşun şu kadar şey, cebinde hovarda resmi taşıyan bir kız şu kadar kurşundan korkar mı?
Orası da doğru Murat Efendi, azmış karı Allah'tan bile korkmaz. Allah belasını versin. Telgrafçı Abdurrahim Bey'i mahpushaneye getirdikleri zaman İstanbullu ile Mazmanoğlu Hacı Abdullah yukarıda yemek yiyorlardı. Bu sebeple adamı göremediler. Yalnız Tayıncı Sefer kara gözlü, kara kaşlı, parlak siyah bıyıklı Abdurrahim Efendi'yi pek beğenmişti.
Baba Yiğit diye teessüfle başını sallıyordu. Kürtçe konuştu. Gülüyor, umurunda bile değil.
Ceza vermişler mi? Kızın raporu alınmadığı için ceza vermemişler. Süleyman Bey'i görmeye gelen telgrafçı mı bu?
Evet, yazık olmuş bey. Bu karı milletin Allah bizim başımıza bela mı verdi?
Artık orası malum değil. Biz mi onların başına belayız, onlar mı bizim başımıza bela? Bu tarafı ahirette belli olacak.
Hangimiz hangimize bela aldıksa ahirette işi duman desene.
İyi bildin, ahirette işi duman. Ahirette işi duman olanın da bu dünyada işi iş oğlum.
Benim bu dünyada işim berbat bey, öte dünyada kazandın mı?
Elbette kazandın. Öte dünyada da Kürt tüfeğiyle adam vuracak değilsin ya.
Sefer rahat rahat güldü. Güzel bir çocuktu. Sağ ayağının topuğu özürlü olduğundan bir acayip yürüyordu. Kendisi Adana'da çalışırken 6 aylık karısını komşulardan biri kaçırmıştı. Sefer köye dönünce kadının kendisini topal olduğu için terk ettiğini öğrendi. Bismillah deyip Kürt tüfeğini doldurdu. Kürt tüfeği ancak askeri müzede görülen cinsten bir şeydir. Mavzer'in 5 göbek, Kara Martin'in 3 göbek ceddi olmalıdır. Namlusu gayet uzun, kundağı ay biçiminde, horozu çakmak taşından tek atar. Namussuz bir silah. Sefer bununla bahtiyar rakibini pusudan vurdu. Herif kurşunu yer yemez topaç gibi bir kere dönüp yan üstü yıkılmış. Yıkılmasa da yapılacak bir şey kalmıyor. İkinci kurşunu atmak için tüfekle yarım saat uğraşmak lazım. Kürtlük devrinde aşiret muharebelerinin günlerce sürüp neticede iki taraftan da hiç kimsenin burnu kanamadan mütareke akdetmenin nasıl mümkün olduğuna İstanbullu Kürt tüfeğinin mahiyetini öğrenmeden akıl erdirememişti. Mustafa Kemal Paşa Yunan Harbi'nde Kahtalı Mebus Hacı Bedir Ağa'yı cepheye götürüp muharebeyi göstermiş.
Ağa efendi, siz de böyle mi dövüşürsünüz diye sormuş.
Hacı Bedir Ağa da
evet paşam demiş. Öyleyse adamlarını topla da Ayıntab'a imdat git.
Hacı Bedir Ağa adamlarını toplayıp Ayıntab'a imdat gitmiş. Bilmem ne mevkiinde bir Fransız karakoluna çatar çatmaz geri dönmüş. Sebep Kürt tüfeği. Fakat Tayıncı Sefer'in tüfeği Hacı Bedir Ağa askerinin teçhizatı kadar talihsiz değildir. Bir kurşunda herifin kolunu cam gibi ufalamış. Topal kocadan kaçan karı şimdi çolak kocayla oturuyor. Karı için kocanın çolağı elbette topalından daha fenadır. Yatakta koşup zıplamak lazım değil ama karısına sımsıkı sarılmak vazife. İstanbullu Sefer'e bu ciheti ilk söylediği zaman delikanlı biraz düşünmüş, sonra kocaman bir tebessümle gülüvermişti. İstanbullu o günden beri Sefer'in daha rahat, daha keyifli olduğunu fark etti. Artık 6 sene ceza ona eskisi kadar ağır gelmiyordu.